Ayrım 11, sayfa 110. En gerici sendikalarda dahi çalışmalıyız. İşçi sınıfımızın sendikalaşma düzeyini ve işçi hareketlerinde sendikaların rolünü ele almadan önce, genel olarak sendikalar ve proleter devrimci hareketin sendikalar karşısında görevleri üzerine duralım. Batı'da sendikalar, işçilerin kapitalistlere karşı kendiliğinden gelme mücadelesinin belirli bir aşamasında ortaya çıkan mücadele örgütleridir. İşçilerin dağınıklığını doğurup devam ettiren, aralarındaki kaçınılması imkansız rekabeti ortadan kaldırmak yahut hiç olmazsa kısmak, kendilerini hiç olmazsa basit köleler durumunun üstüne yükseltecek, mukaveleye dayanan iş şartları koparmak için gösterdikleri spontan teşebbüslerden doğmuştur. Karl Marx, Ücret, Fiyat ve Kar, sayfa 102-103. Sendika işçi sınıfının sırf kendi çabasıyla ulaşabildiği ve en kolayca ulaşılabilir olan örgüt biçimidir. Ve sendikalar işverenleri ve hükümete karşı mücadele etmenin gereğini anlayan, bilinçlenmenin bu ilkel devresine ulaşmış olan işçiler tarafından sermayenin baskılarına karşı direnme merkezi olarak kurulmuşlardır. Sendikalar işçi sınıfının kapitalizminin gelişmesinin başlangıcında büyük ilerlemeler sağlamıştır. İşçilerin dağınık ve güçsüz durumuna bu örgütler son vermiştir. Proletaryanın en yüksek örgütlenme biçimi, onun siyasi mücadele aracı olan parti, gelişmeye başladığı zaman sendikalar kaçınılmaz olarak meslektar görüşlülüğü, siyaset dışı kalma eğilimi gibi gerici özellikler göstermeye başlamışlardır. Sendikalar, işçilerin dağınık ve güçsüz durumuna son vermiş olmaları bakımından ilerici, en kolay ulaşılabilir örgüt olmaları nedeniyle kaçınılmaz olarak işçilerin mücadelesini dar sınırlar içerisinde, işçi sınıfının kurtuluşunu imkansız kılan sınırlar içerisinde hapsettikleri için de gerici bir nitelik taşırlar. Fakat sendikaların bu gerici niteliği, proleter devrimcilerin sendikalarda çalışmasını engel değildir. Sendikalar işçi sınıfının nihai kurtuluşunu hiçbir zaman gerçekleştiremezler. Fakat işçi sınıfının bilinçli, örgütlü gücü olan partiyi işçi kitleleriyle düzeyde birleştirebilirler ve birleştirmelidirler. Sendikalarda teşkilatlanmış güçler işçi sınıfının nihai kurtuluşu için bir manivela olarak kullanılabilirler ve kullanılmalıdırlar. Bu nedenle parti sendikalar arasındaki sınır çizgisini titizlikle koruyarak sendikalara kendi anlayışını sokmaya ve onları etkisi, yönetim ve denetim altına almaya mutlaka çalışmalıdır. Karşı devrimci sendikalarda, uzlaşıcı oportunist sendikalarda, niteliği ne olursa olsun bütün sendikalarda çalışmak ve bunları partinin yönetim ve denetim altına almaya, işçi yığınlarını proleter devrimci hareketin saflarına kazanmaya uğraşmak, proleter devrimcilerin görevidir. Yığınlara yardımcı olabilmek için, onların sevgisini kazanabilmek için, davaya katılmalarını ve desteklerini sağlayabilmek için, oportunist ve sosyal şoven olarak, çoğunlukla, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, burjuvaziyle ve polisle bağlantıları olan şeflerin, önümüze çıkaracakları güçlüklerden, başvuracakları hilelerden, kuracakları tuzaklardan, hakaretlerden, baskılardan yılmamak gerekir ve mutlaka yığınların olduğu yerde çalışmak gerekir. Asıl kurumlarda, derneklerde, örgütlerde, proleter ya da yarı proleter yığınların bulunduğu her yerde, bunlar en gerici eğilimde olsalar bile, metodlu, azimli, inatçı ve sabırlı bir bilinçlendirme çabası ile bütün fedakarlıkları göze almak, en büyük engelleri göğüslemeyi bilmek gerekir. Lenin, Marksist Eylemin Çocukluk Hastalığı, İstanbul Gün Yayınları 1968, sayfa 106. Lenin'in bu sözlerini bugün görüşleri saflarımızda bir hayli taraftar bulan Regis Debray'ın aşağıdaki sözleriyle karşılaştırın. Fakat kaç siyasal önder sayabiliriz ki gün geçtikçe dünya sendikacılığı ile ilgilenmek ya da binbir uluslararası demokratik örgütten birine girmek gibi kendi çıkarlarına uygun düşen bir iş yerine kendini halkının savaşına ilişkin askeri sorunların ciddi ve somut bir incelemesine adamayı tercih etmiş olsun. Gerilla Savaşı ve Marksizm, Ankara, Ekim Yayınları 1969, sayfa 375. Açıktır ki, gerici sendikalarda çalışmayı reddeden ve buna benzer sol teorileri henüz yeteri kadar bilinçlenmemiş işçi yığınlarını, gerici liderlerin, burjuvazi ajanlarının, aristokrat işçilerin ya da burjuvalaşmış işçilerin etkisine terk ettiği için objektif olarak burjuvaziye hizmet etmektedir. Türkiye'deki sendikaları ve bunların işçi hareketlerindeki rollerine gelince, bugün ülkemizde işçilerimizin büyük çoğunluğunun içinde toplayan iki büyük konfederasyon vardır. Türk İş ve DİSK. Türk iş, işçi sınıfının kendiliğinden gelme mücadelesini, emperyalizmin menfaatlerine kanalize etme görevini yerine getiren bir örgüttür. Türk iş, emperyalizmin beslediği ve işçi saflarına soktuğu truva atıdır. Türk iş, sermaye ile emek arasındaki günlük, küçük çapta mücadelelerde bile sermayenin safındadır. İşçilerin safındaki dağınıklığı gidermek, rekabeti ortadan kaldırmak yahut kısmak, işçileri hiç olmazsa basit köleler durumunun üstüne yükseltecek, mukaveleye dayanan iş şartları koparmak için değil, tersine işçilerin dağınıklığını muhafaza etmek, işçiler arasındaki rekabeti devam ettirmek ve işçileri basit köleler durumunda tutmak için yaratılmıştır. Bu nedenlerle Batı'da doğan sendikalardan farklıdır. İşçi sınıfının kendiliğinden ulaştığı sendikacılığı değil, işçi sınıfına finans kapitalin zorla kabul ettirdiği sendikacılığı temsil etmektedir. Ve işçi sınıfının sırf kendi çabasıyla ulaştığı sendikacılığın ilerici niteliğinden de yoksundur. Emperyalizmin gelişen ekonomik mücadele bilincini kontrolü altında tutmak için sahte demokrasicilik gibi sahte sendikacılığı da ihraç etmiş ve işçi sınıfın ekonomik mücadele örgütlerinin yoz bir biçimle ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mehmet Altun, Sebetay Varol, İşçi sınıfımızın gelişen kendiliğinden hareketine dikkat edelim. Türk Solu sayı 113. İşçilerin kendisinden kopma ihtimali belirdiği zaman işçi haklarına, o da işçilerin baskısıyla kısmen eğilen Türk işin işçi hareketlerindeki esas fonksiyonu bozgunculuktur. Grev kırıcılığı yapmak, işgal ve boykotları engellemek, toplu sözleşme masalarında işçilerin menfaatlerini satmaktır. Türk iş, kendiliğinden gelme işçi hareketlerinde sınıf mücadelesinin filizlenmesine dahi karşıdır. Partiler üstü kalma sloganı gerçekte finans kapital taraftarların maskelenmiş adıdır. Besbelli ki böyle bir örgüt proleter devrimci düşüncenin zerresinin bile işçi saflarına sokulmasına karşı duracaktır ve durmaktadır. Ankara'da yapılan büyük işçi mitinginde İşçi Köylü gazetesinin işçilerin eline geçmemesi için mitingin kordon altında yürütülmeye çalışılması bunun açık delilidir. Fakat gelişen işçi hareketleri karşısında Türk iş gittikçe gerilemektedir. Özetlediğimiz işçi mücadelelerinin bir kısmı Türk işe rağmen çoğu da Türk işe karşı verilmiştir. Derbi, Finfinis Branda Fabrikası, Magirus, Sin Yer, demir döküm, horoz çivi, yarımca seramik, Kartal Ege Sanayi ve Gamak'taki işçi hareketleri böyledir. İşçi sınıfımızın bilinçli mücadeleye, bilinçli yaşantıya doğru kendiliğinden uyanışı, Amerikan emperyalizminin ihraç ettiği sendikacılığı yıkmakta ve işçiler ona göre daha ileri olan ve kendiliğinden gelmeliği temsil eden diske doğru kaymaktadırlar. Disk, işçi sınıfımızın kendiliğinden gelme örgütlenmesini temsil eder. İşçilerin işverenlere ve hükümete karşı ekonomik demokratik mücadelesinin aracıdır. Günlük mücadelelerinde genel olarak işçilerin yanındadır. Bu yönüyle Türk işe göre ilericidir ve ondan ayrılır. Fakat öte yandan disk, işçi sınıfımızın mücadelesini, onun nihai kurtuluşunu hiçbir zaman sağlayamayacak olan, onu ideolojik bakımdan burjuvaziye köle kılacak olan, burjuvazinin de kabul ettiği ve edeceği trade union mücadelesi sınırları içine, kendiliğinden gelmeliğin bu dar sınırları içerisinde hapseder. İşçilerin mevcut düzeninin sonuçlarına karşı mücadelelerini destekler. Fakat düzenin tümüne karşı, sonuçları doğuran sebeplere karşı bilinçli siyasi mücadele vermesi yolunda herhangi bir çaba göstermediği gibi bu yolda gösterilen çabalara da engel olur. İşçilerin örgütlenmelerini, bilinçlenmelerini ve bilinçli siyasi mücadeleye girmelerini önler. Genel Başkan Türkler'in DİSK kurultayındaki konuşması bu bakımdan önemlidir. Türkler şöyle demiştir. Bazı demokratik devrimci gençler bana posta koydular. Biz seninle konuşuyoruz ama asıl temamız işçilerdedir dediler. Bu onun tedbirini 2 senedir aldım. Gene aynı kurultayda biz proletarya diktatörlüğüne karşıyız arkadaş. Bizim prensibimiz demokrasidir diyerek bilimsel sosyalizme olan nefretini de dile getiren Türklerin işçi sınıfına bilinç dışarıdan verilirmiş. Bilinç dışarıdan verilmez, dışarıdan kendi kendine gelir demek suretiyle Amerikan emperyalizminin bile şapkasını göğe fırlatıp ellerini çırparak karşıladığı trade unioncu politikanın doruğuna ulaştığını görüyoruz. Ve bütün bunlar o güzel yüzü sosyalizm adına yapılıyor. Evet, tarih böyle sosyalizmleri tanımıştır ve daha da tanıyacaktır. Ama tarih, bilinçli işçilerin, Türkler var ya sosyalistlerin maskesini indirdiğine de çok şahit olmuştur ve yine olacaktır. Ama işçilerimizin o yanıklığa kavuşması, Türkler vari sosyalizme karşı amansız ve şiddetli bir ideolojik mücadele yürütmeden mümkün değildir. Türkler vari sosyalizm, işçi sınıfı sosyalizminin düşmanıdır. Çünkü açık reformizmdir. Kaba oportünizmdir. İşçi aristokrasisinin ve sendikacılığı meslek edinmiş, işçi bürokrasisinin sosyalizmidir. Bürokrat, büyük bir güvenle, gerekçi politikadan yana olduğunu söyler. Oportünizme düşmemiş ve işçi hareketinin temel hedeflerinden vazgeçmemiş kimselere, küçümseyerek ütopyacı ve ideolog muamelesi yapar. Sosyalist hareketin temel çıkarlarını, gerici avantajlara ve bürokratik düşüncelere feda etmek. İşte oportünizmin özü budur. Teori düşmanlığı da oportünizme bağlıdır. Oportünist açıdan teori bir engel, sosyalist geçmişin baş belası bir gölgesi, tamamen gereksiz bir şey olarak düşünülür. G. Söder ve diğerleri. Sosyal Demokratların Çıkmazı. Ankara Sol Yayınları 1966 sayfa 19. Türklerde bilimsel sendikacılık, gerçekçi politikanın bir başka ifadesi. Uyguladığını söylemiyor mu? Yukarıda aktardığımız sözleriyle açık açık teori düşmanlığı yapmıyor mu? Yöneticiler ister iyi niyetli, ister ihanet içinde olsun. Bugün disk, proletarya içinde uzlaşıcı küçük burjuva ideolojisinin bayraktarlığını yapan bir örgüt durumundadır. Sözümüz disk içindeki proleter devrimci unsurlara değil, diske bugün hakim olan oportünizmin temsilcilerinedir. İleride söyleyeceklerimiz yine onlaradır. Proletaryanın halkımızın milli demokratik devrimde önderliği ve nihai zaferi için bunların ne olduklarını işçi yığınlarına göstermemiz ve işçi yığınlarını kendi tarafımıza çekmek için bunlarla mücadele etmemiz zorunludur. Bunlar bugün yaptıkları gibi sendikaların kapısını proleter devrimcilere kapasalar da, polise ihbar etseler de sendikalara girmek, her türlü fedakarlığı göze alarak sabırlı, sebatlı, inatçı bir mücadele yürütmek zorunludur. Ta ki işçi sınıfımızla proleter devrimci düşünce arasına bir duvar çekmek olan sendika ağlarını yerlerinden kovana kadar. Bizler emperyalizmin, feodalizmin her türlü kalıntılarına karşı milli burjuvazi ile ittifakı hiçbir zaman reddetmedik, reddetmeyiz. Tersine durmadan onları ittifaka zorlarız, zorluyoruz. Fakat bu burjuvazinin ve küçük burjuvazinin proletarya hareketi içinde etkisine karşı en şiddetli ve en amansız bir ideolojik mücadeleyi proletarya üzerinde burjuva ideolojisinin etkisini güçlendiren, çağımız ve ülkenin şartlarında bu emperyalizmin güçlenmesi demektir. Oportünizme karşı en şiddetli ve en amansız bir ideolojik ve siyasi mücadeleyi sürdürmemize engel değildir, engel olmamalıdır. Proleter devrimci, milli cephe politikası bunu gerektirir. Bu nedenle proleter devrimcileri diski Türk işle aynı sepete koymamakla birlikte diskin oportünist liderlerine karşı bir an bile ideolojik mücadeleden geri durmazlar. Ancak milli cephe politikasını proleter devrimci siyasi mücadeleden vazgeçmek, küçük burjuvaziye teslimiyet şeklinde anlayanlar diskin oportünist şeflerine karşı ideolojik mücadeleyi de bir provokasyon olarak niteleyebilirler. Milli cephe politikasını, ittifak politikasını teslimiyet olarak anlaşan bir dergide yayınlanan diskle ilgili bir yazıya değinmek istiyorum. Bakınız Aydınlık Sosyalist Dergi sayı 17 sayfa 339. Yazı baştan sona kadar işçi sınıfımızı sendika mücadelesi içine hapsetmek isteyen disk yöneticilerinin iyi niyetine okuyucuyu inandırmaya çalışmaktadır. Bunlardan birkaç örnek. Çoğu gerçekten iyi niyetli olan, Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan sendikacılar. Disk en iyi niyetlerle kurulmuştur, devrimci olma çabasındadır. Nihai tahlilde proleter sosyalistleri iyi niyetli disk yöneticileri arasında kaçamak deyimler yerine bilimsel isimleri kullanmak hariç, bu konuda milli cephe konusunda bir anlaşmazlık kalmaması gerekir. Sendikacı dostların bugün içinde bulundukları durumu ideolojik stratejik yanılgılar, içine kapanık tecrit edilmiş yönetim anlayışı, stratejiyi doğru saptayamamak, bilinç eksikliği, Aybar Aren Boran Kli'nin yönetim anlayışına şartlanmış olmak gibi nedenlerle hatalar içinde bulunmak, milli güçlerle ittifak konusunda da bir hataya daha düşer görünmek şeklinde değerlendiren yazar, bu hata ve yanılgılarında bazı disk yöneticilerinin devrimde hegemonyayı kaybetme ya da sonunda emperyalizmin geri dönmesi biçiminde özetleyebileceğimiz bilimsel olmayan korkusuna, içlerindeki burjuva ve kuyrukçuluğu kuşkularına, emperyalizmin yine buyur edilmesi ve milli demokratik devrim aşamasından sonra sosyalist devrim aşamasının gerçekleşemeyeceği korkusuna bağlamaktadır. Aynı yazar peşinden disk yöneticilerini proleter devrimcilerin kuyrukçu olmadıklarına, korkularının ve kuşkularının yersiz olduklarına inandırmak için terler dökmekte ve başkalarına da disk yöneticilerinin oportünist sendika ağları gibisinden saldırılarda bulunmalarının provokasyondan başka hiçbir anlam, hiçbir değer taşımadığını bildirmektedir. Yazar, disk yöneticilerinin gerçekte işçi sınıfının önderliğinden korktuklarını ya da bilmiyor ya da devrimde hegemonya, işçi sınıfının ve yoksul köylülerinin özgür örgütü gibi terimleri zevkle kullandığına bakılırsa, bir hayli benimsemiş göründüğü Aydınlık Sosyalist Dergi'nin opportünizme yaslanma ve ilkesiz birlik politikasının icabını yerine getiriyor. Eğer disk yöneticileri milli cepheyi kabul ediyoruz derlerse, onların sosyalist oluvereceğini sanıyor. Onlar zaten cepheden yanadır. Onların sosyalizmi haliyle cephe sosyalizmidir. Proletaryayı küçük burjuvaziye tabi kılarak teşkil eden cephenin sosyalizmi. Yani küçük burjuva sosyalizmi. Yazarımız bu kadar açık olan gerçeği göremiyor mu ki? Kemal Türklerin müteahhit cepheden bahsetmesi üzerine nihai tahlilde proleter sosyalistlerle iyi niyetli disk yöneticileri arasında kaçamak deyimler yerine bilimsel isimler kullanmak hariç bu konuda bir anlaşmazlık olmaması gerekir diyebiliyor. Bu yazılar Marksist eleştiri süzgecinden geçti mi bilmiyoruz. Eğer geçtiyse ki geçmişe benzer, bugün proleter devrimci hareket karşısında kurulan ilkesiz birlik cephesinin içindeki sağ teslimiyetçi görüşün, oportünist sendika ağlarıyla bir anlaşmazlığın kalmadığını ilan etmesi, ilkesizliğin kişiyi nerelere kadar götüreceğini ortaya koyması bakımından hayli ilgi çekicidir. Toparlayalım. Bugün işçi sınıfımızın çoğunluğu, biri tamamen emperyalizmin beslemesi, gangster sendikacılarının elinde olan, diğeri de işçi aristokrasisinin ve işçi bürokrasisinin reformist ve kaba oportünist çizgisinin hakim olduğu iki konfederasyon içinde toplanmış bulunuyor. Proleter devrimcilerin yönetimi ve denetimindeki sendikalar ise birkaç yeni kuruluştan ibarettir. Açıktır ki devrimci sendikacılık bugün devrimci hareketimizin en önemli ve acil görevlerinden biridir. Yukarıda yaptığımız gruplamayı sendikalara göre düşünürsek genel olarak şöyle diyebiliriz. A. Gerici ideolojilerin hakimiyetinde olan işçiler genellikle Türk İş'te toplanan işçilerdir. B. Ekonomik ve demokratik halklar için mücadelede ekonomik tecrübe kazanmış, giderek daha tutarlı, daha örgütlü davranmayı öğrenmiş, kolektif davranma ve dayanışma bilincini pekiştirmiş. Proleter devrimci düşünceyi benimsemeye açık ve hazır işçiler ise genellikle disk çatısı altındadır. Üçüncü grup işçiler, TİP, İPSD, DDD gibi örgütlerde proleter devrimci düşünceyle yüz yüze gelen ve bu düşünceyi belirli ölçülerde kavrayan işçilerdir ve disk içinde proleter devrimci unsurları meydana getirirler. Ülkemizdeki işçi hareketlerinin ve sendikalarının genel olarak durumu budur. Köylü hareketlerine geçelim. Kırlardaki mücadele ve proleter devrimci hareket. Kırlarda sürdürülen mücadeleyi kavrayabilmek için önce kırlardaki sınıf yapısını bilmek gerekir. Genel olarak emperyalizme bağımlı ve bağrındaki çeşitli ölçülerde feodalizm kalıntılarını barındıran ülkelerde ve ülkemizde kırlardaki sınıf yapısı şöyledir. 1. Tarım proletaryası. Yaşamak için bütünüyle ya da esas olarak kapitalist tarım işletmelerinde iş güçlerini satarak çalışırlar. Genel olarak ne toprağa ne de tarım araçlarına sahiptirler. 2. Yoksul köylüler. Bunlar yarı proleter ya da yarı köylü unsurlarla küçük köylülerdir. Yarı proleterler. Kendilerinin toprakları ya hiç yoktur ya da çok azdır. Yaşantılarını kısmen kapitalist işletmelerde ücret karşılığı çalışarak, kısmen de kendine ait küçük toprağını ya da kiraladığı toprak parçasını işleyerek sağlarlar. Toprak kirası, borç faizi, ücretli emek biçiminde sömürülürler. Küçük köylüler. Yetersiz miktarda tarım aracına sahip olup ya kendine ait olan ya da icarla tuttuğu toprakları işleyerek geçimini sağlıyorlar. Ya da kendi toprağı olmakta birlikte yetersiz olduğu için icarla toprak tutar. Kendisi iş gücü kiralamaz. 3. Orta köylüler. Birçoğu çok büyük sayılamayacak toprak parçasına sahiptirler. Bazıları ektikleri toprağın bir kısmına sahiptir. Geri kalanını kiralamıştır. Ücretli iş gücüne başvururlar. Fakat esas itibariyle kendi emeklerine dayanırlar. Bazı bereketli yıllarda sermaye olmaya elverişli bir kazanç fazlası sağlayabilirler. Yoksul ve orta köylüleri ikisine birden köylülük adı da verilir. Bunlar köy küçük burjuvasını teşkil eder. Zengin köylüler, köy burjuvasıdır. Tarımın kapitalist müteşebbisleridirler. Genellikle toprak sahibidirler. İşledikleri toprağın bir kısmına sahip olup geri kalanını kiralayanlar da vardır. Tamamını kiralayanlar da vardır. Genel olarak iyi üretim araçlarına ve sermayeye sahiptirler. İşletmelerinde kendileri de çalışırlar. Fakat esas itibariyle ücretli işçileri sömürürler. Önemli miktarda toprağa sahip olup hiç ücretli işçi tutmayanlar da vardır. Bunlar köylüleri toprak kirası, borç faizi ve ücretli emek yoluyla sömürürler. Mao Zedong zengin köylülerin karakter bakımından yarı feodal olduklarını söylüyor. Yeni Demokrasi sayfa 95. 5. Büyük toprak sahipleri. Toprağa sahip olup bedenle çalışmaya asla katılmayan kimselerdir. Esas olarak sömürüye dayanırlar. Kapitalizmin ve feodalizmin unsurlarını çeşitli derecelerde bir arada barındırırlar. Bunların dışında bazı feodal unsurlar da bulunabilir. Bu güçlerin milli demokratik devrimde, sosyalist devrimde ve sosyalizmin kuruluş döneminde yer alışları şöyledir. Milli demokratik devrimde önder güç proletaryadır ve birinci derecede sanayi proletaryasıdır. Temel güç köylülüktür. Yoksul köylüler ve orta köylüler, zengin köylüler milli burjuvazi gibidir. Genel olarak bunlar köylü kitlelerin anti-emperyalist savaşına bir dereceye kadar yardım edebilirler ve büyük toprak sahiplerine karşı zirai inkılap savaşlarında tarafsız kalabilirler. Binaenaleyh, bunları büyük toprak sahipleriyle aynı safta saymamalıyız ve kendilerine karşı bir tasfiye siyasetini zamansız olarak benimsememeliyiz. Mao Zedong, Yeni Demokrasi, İstanbul, Sosyal Yayınlar 1967, sayfa 95. Bürokratlara ve büyük toprak sahiplerine karşı mücadelede zengin ve orta köylü dahil bütün köylülerle birlikte yürütülebilir ve yürütülmelidir. Lenin, Toprak Meseleleri, Ankara, Sol Yayınları 1969, sayfa 32. Büyük toprak sahipleri ve diğer feodal unsurlar milli demokratik devrimin düşmanları arasındadır. Sosyalist devrimde ise kırdaki güçlerin yer alışı şöyledir. Kır proletaryası sanayi proletaryasının yanındadır. Yoksul köylüler proletaryanın müttefikidirler. Orta köylü ise ilk başlarda kararsızdır, duraksamalar içindedir. Devrimci proletarya hiç olmazsa yakın bir gelecekte ve proletarya diktatoryası döneminin başlangıcında bu sosyal tabakayı kendi tarafına kazanmayı bir amaç olarak göremez. Ancak onu etkisiz kılmakla yetinmek, yani proletarya ile burjuvazi arasındaki mücadelede bu tabakanın tarafsız kalmasını sağlama almak zorundadır. Lenin, İşçi Köylü İttifakı, Ankara, Sol Yayınları 1970, sayfa 140. Sosyalizmin kuruluşu döneminde proletarya orta köylüleri de saflarına katabilir ve katmalıdır. Bu konular için Stalin'in Sosyalist Ekonominin Meselelerine, Ankara, Sol Yayınları 1968. Bakınız. Hem kapitalizmin unsurlarının hem de feodalizmin kalıntılarının karma halde bulunduğu bir ekonomide, yani henüz demokratik devrimin gündemde bulunduğu bir ülkede, kırlarda başlıca iki mücadele sürdürülür. Birincisi kır proletarı ile kır burjuvazisi arasındaki mücadeledir. İkincisi de tüm köylü kitlesiyle tüm ağalar, yani feodalizmin kalıntıları büyük toprak sahipleri arasındaki mücadeledir. Bu mücadelenin niteliği demokratiktir. Bir Marksist için köylü hareketi sosyalist değil, demokratik bir harekettir. Köylü hareketi sosyal ve iktisadi muhtevasıyla burjuva olan demokratik devrimin zorunlu bir parçasıdır. Köylü hareketi ne burjuva düzeninin temellerine karşı, ne meta üretimine karşı, ne de sermayeye karşı yönelmiştir. Aksine köylülük bölgelerdeki eski, feodal, kapitalizm öncesi ilişkilere ve serflik kalıntılarının temel dayanağı olan büyük toprak mülkiyetine karşı yöneltilmiştir. Dolayısıyla köylü hareketinin tam bir zafer kazanması, kapitalizmi ortadan kaldırmayacaktır. Aksine kapitalizmin gelişmesi için daha geniş bir alan yaratacak ve katışıksız kapitalist gelişmeyi hızlandıracak ve yoğunlaştıracaktır. Lenin, Toprak Meseleleri, sayfa 29. Proleter devrimci hareketin köylü hareketleri karşısındaki görevi 1. Bütün köylülerin büyük toprak sahiplerine feodalizmin kalıntılarına karşı yürüttüğü demokratik hareketi desteklemek, onu ilerletmek. 2. Tarım proletaryasını sanayi proletaryası ile birlikte bağımsız bir sınıf partisi içinde örgütleyerek onu sosyalist devrim için mücadeleye hazırlamak. Bunun yanı sıra yoksul köylüyü ve mümkün olduğu ölçüde orta köylüyü tarım proletaryasının yanına, yani sosyalizme kazanmak için mücadele etmektir. Proleter devrimci hareketinin esas görüş açısı proletaryanın nihai menfaatleridir. Proleter devrimci hareketin köylü hareketi karşısındaki tutumunu tayin eden şey de genel olarak proletaryanın, yani bu arada tarım proletarının nihai menfaatleridir. Körlüğü, büyük toprak sahibine karşı mücadelesi, demokrasinin geliştirilmesine ve pekiştirilmesine yardım ettiği zaman desteklemek, büyük toprak sahiplerine karşı mücadelesi, ne proletaryayı ne de demokrasi ilgilendirmediği, toprak sahipleri sınıfının iki bölümü arasında bir hesaplaşmaya dönüştüğü zaman, köylü karşısında tarafsız bir tutum benimsemek. Lenin İşçi Köylü İttifakı, sayfa 11. Proleter devrimci hareketin görevi, bir yandan sosyalist mücadelenin militanlarını köylerde hazırlamak, öte yandan da köylülerin devrimci bir öz taşıyan demokratik özlemlerini var gücüyle desteklemek, bu özlemi uyanık tutmak, köylü hareketini en yüksek bilinç derecesine, proletaryanın tutarlı demokratik tutumunun seviyesine yükseltmek. Lenin, İki Taktik, Ankara, Sol Yayınları, 1968, sayfa 61. Proleter devrimci hareket ile devrimci köylü hareketi arasında mümkün olduğu kadar sıkı bağlar kurarak köylü hareketine en devrimci karakterin kazandırılması yolunda çaba göstermektir. Lenin, Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, sayfa 157. Yani, proleter devrimci mücadele ile genel olarak köylü mücadelesini ikisini birbirine karıştırmadan birleştirmektir. Demokratik köylü mücadelesini desteklemek ama bu mücadele içinde proleter devrimci mücadeleyi unutmamak. Proleter devrimcileri kırlardaki örgütlenmeyi de bu iki mücadeleye göre yürütürler. Köy burjuvasına karşı tarım proletaryasını bağımsız örgütler, sendikalar vesaire içinde toparlamak. Büyük toprak sahiplerine ve elbette bir yönüyle de emperyalizme karşı mücadele organları olarak da devrimci köylü komiteleri, köylü birlikleri vesaire teşkil etmek. Köylü hareketleri ve küçük burjuva sosyalizmi. Küçük burjuva sosyalisti, kırlardaki kapitalist gelişmeyi, feodalizmden, eşitsizlikten ve genel olarak baskıdan eşitliğe ve özgürlüğe geçiş olarak görür. Lenin, Toprak Meseleleri, sayfa 40. Demokratik devrimin amaçlarını ve şartlarını sosyalist devrimle karıştırır. Meta üretimi sistemi, toprağın tasarrufunda eşitliği mümkün olabileceğini sanır. Bu bakımdan küçük burjuva sosyalizmi ütopyadır, hayalcidir. Kırlardaki sınıflarını doğru tahlil edemez. Kır, küçük burjuvası gerçeğini gözlerini kapar ve emekçiler, sömürülenler, işçi sınıfı, emekçi yığınları, sömürülenler sınıfı, sömürülen sınıflar gibi kelime ve terimleri aralarında hiçbir ayrım yapmadan aynı anlamda kullanır. Arendt, Ayber oportunizmi ve Türkiye'deki bütün popülist akımların yaptığı gibi. Küçük burjuva sosyalisti, burjuva demokratik toprak reformu programını, feodalizmin tasfiyesini ve kapitalizmin gelişmesini sağlayacak ve programı, sosyalist bir program olarak, kapitalizm önleyici bir program olarak ileri sürer. Küçük burjuvazinin yapısı, küçük burjuva siyasi yakınlarında hemen hemen bütün ülkelerde büyük çeşitliliklere yol açmıştır. Küçük burjuva sosyalizminin bir çeşidi, ülkemizde henüz siyasi bir akım olarak ortaya çıkmamış olan, fakat ilişkilerimiz sırasında yoksul köylüler ve özellikle tipi destekleyen köylüler arasında uç vermeye başladığını gördüğümüz Narodnik akımdır. Rusya'da Narodniklerin, daha sonra kısmen sosyalist devrimcilerin, Çin'de Sun Yat-sen'in savunduğu Narodnik Ütopya, doktrin açısından gerici, fakat savunduğu program açısından demokratik devrimin gündemde olduğu ülkeler için ilericidir. Yığınları demokratik hareketinin bir parçasıdır. Fakat bir yandan da onların bilinçlenmesini engeller. Köylü kitlelerinin mücadelede isteğinin, sömürücülere son verme arzusunun ifadesi olan bu ütopya, sosyalist devrim aşamasında gerici ve zararlıdır. Açıktır ki Marksistler dikkatle Narodnik ütopyalar kabuğu içinde köylü yığınlarının samimi, kararlı, militan demokrasisinin sıhhatli ve değerli özünü çıkarmalıdırlar. Aynı eser, sayfa 74. Bir diğer küçük burjuva akımı da bugün Aybar'ın temsil ettiği barış içinde sonuna kadar yürütülen sınıf mücadele olmaksızın sosyalist toplumu gerçekleştirebileceklerini sananların akımıdır. Ecevit çevresi de benzeri fikirleri savunmaktadır. Proleter devrimci aydınlıkta Ecevitçi sosyal demokrat gençlerin Akhisar Tütün mitinginde sendikada birleş şiarına karşılık kooperatifte birleş şiarını attıklarını, sosyal demokrat gençler adına söz alan konuşmacının kapitalist düzene karşı mücadele eden kooperatifleşmenin gereğinden ve söz ettiklerini okuyoruz. Proleter Devrimci Aydınlık, sayı 3, 17. Bu da bir ütopyadır. Bir küçük burjuva ütopyası. Fakat bu ütopya sınıf mücadelesinin yerine sınıf barışını koyduğu ve yığınların demokratik bilincini, mücadele azmini körelttiği için gerici ve zararlıdır. Kendisiyle mücadele edilmesi ve mutlaka etkisiz kılınması gerekir.